Ayrım 16.
Evren, yani Atatürk yapmıştır diye hiçbir şeye el sürülmeyecek mi? Böyle şey olur mu? Atatürk kurdu ama zaten tek partiydi. Başka yoktu ki. Bir CHP vardı. Atatürk'ün kendisi de toprağından kalksaydı o CHP'yi o da kapatırdı. Ecevit haberi aldığında İstanbul'daydı. Partisini korumak için genel başkanlıktan istifa etmiş ancak yine de kaybetmişti. Ecevit, derhal eşimle birlikte Ankara'ya hareket ettik. O andan itibaren yasakları çiğnediğimi bile bile konuşmaya başladım. Yerli yabancı gazeteci ayrımı yapmadan demeçler vermeye başladım. Sağ kanatta da büyük şaşkınlık hakimdi. Demirel bu kadarını da beklemiyordu. O da Ecevit gibi askerlere bir mektup yazmış, sonra neye yarayacak ki diyerek yırtıp atmıştı. Demirel ilk şoku atlattıktan sonra arkadaşlarını rahatlattı. En kuvvetli kadro bizde dedi ve talimatını verdi. Kaybolmayın ve yeni bir parti kurmak için hazırlıklara hemen başlayın. Demirel, siyasette hiçbir zaman bir şeyin bittiğine kani olmadım. Hiçbir şeyin ama. Ne zaman biter siyaset biliyor musunuz? Davanızı yitirdiğiniz zaman. Partilerin kapatılmasından sonra her genel merkeze bir polis ekibi gitti. Tutanaklar düzenlendi. Dosyalar, defterler, belgeler, kitaplar kamyonlara yüklendi. Bütün eşya, araç, gereç hazineye devredildi. Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları, siyasi partilerin kapıları sıkı sıkıya mühürlendi. Ecevit, genel merkez binasının önüne askeri kamyonlar gelmişti. Ve askerler harıl harıl içeriden dosyalar, evraklar taşıyorlardı. Partinin dosyalarını, evraklarını. Bunlar nereye gidiyor diye sordum. Seka'ya gidiyor. Orada kağıt hamuru yapılacak dediler. Yani devletin belgeleri, tarihimizin bu bir bölümünü ışık tutacak belgeler, Seka fabrikasında kağıt hamuru haline dönüştürüldü. Buna çok üzüldüm, çok üzünlendim. 12 Eylül yönetiminin aldığı bu kararın etkileri sonraki 18 yıl boyunca hissedildi. Siyasi partiler demokrasinin simgesiydi. O güne kadar anarşiyi ortadan kaldırınca gidecekler gözüyle bakılan 5 komutan kalıcı olduklarını ve darbenin otoriter yüzünü göstermişlerdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. 8. Bölüm 12 Eylül'ün bilançosu. 12 Eylül müdahalesi halktan aradığı desteği fazlasıyla buldu. Komutanlar öyle bir vaatte bulunmuştu ki vatandaşı can damarından yakalamıştı. Can güvenliğinizi artık biz sağlayacağız diyorlardı. Korkmadan sokaklarda dolaşacak, okulda, işte, hatta evinizde korkmadan yaşayacaksınız. Çocuklarınız için kaygılanmayacaksınız sözü veriyorlardı. Siyasilerin bozduğu ekonomiyi rayına oturtacaklarını söylüyorlardı. Kabus bitecekti. 12 Eylül sonbaharının o ılıman rüzgarları esiyordu. Ancak sonra rüzgar şiddetini artırmaya başladı. Her geçen 12 Eylül hızını artırdı ve kasırgaya dönüştü. O kasırgadan herkes payına düşeni aldı. Evren ve konsey meclisi mesken tutuyor. 12 Eylül'ün mimari komutanlar tam 1150 gün yönetimde kaldılar. Yönetimin başında Kenan Evren vardı, genelkurmay başkanıydı. Şimdi de darbe sonunda devlet başkanı ilan edilmişti. Ancak ortada giderilmesi gereken bir çelişki vardı. Devlet başkanı zirvedeki isimdi. Buna karşılık Genelkurmay Başkanı protokolde başbakandan sonra geliyordu. Evren'e nasıl hitap edilecekti? Başbakan Bülent Ulus'u bir genelge yayınlayarak dengeli bir çözüm buldu. Sayın Devlet Başkanı, TRT ve basın kuruluşlarında isminin kullanılması gerektiği durumlarda Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren şeklinde ifade kullanılmasını uygun görmüşlerdir. Evren, Devlet Başkanı, Devlet Başkanı ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı diye geçerdi imzalarımda. Ama o uzun olduğu için Devlet Başkanı dersiniz mesela kalmaz dedim. Evren hem ordu hem de devletin zirvesindeki yerini işte böyle tanımlıyordu. Evren'in hemen altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 4 kuvvet komutanı vardı. İşte bu 5 komutan Milli Güvenlik Konseyi'ni oluşturuyordu. Konsey darbe yönetimi demekti. Ülkenin kaderi bu 5 komutanın dudakları arasındaydı. Konsey çalışma mekanı olarak kendisine meclisi seçmişti. Evren meclis başkanının odasına, Nurettin Ersin ve Tahsin Şahinkaya da Ecevit ve Demirel'in odalarına yerleşmişti. Meclis santrali telefonları artık buyurun Milli Güvenlik Konseyi diye açıyordu. Onların hemen altındaysa Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve müdahalenin beyni Orgeneral Haydar Saltık vardı. Saltık, MGK ile hükümet arasındaki koordinasyonu düzenliyor, MGK'nın o karşı konulmaz kararlarını hazırlıyordu. O da mecliste Senato Başkanı'nın odasına yerleşmişti. Saltık, hükümete tavsiyelerde bulunacak kadar güçlüydü. Ordunun bu komuta kademesinin altındaysa Türkiye 13 bölgeye ayrılmış, ülkenin tamamında sıkı yönetim ilan edilmişti. Sıkı yönetim komutanları önceki uygulamaların aksine başbakana değil genelkurmay başkanlığına bağlanmıştı. O dönemde silahlı kuvvetlerde 67 general ve amiral vardı. Bunların tamamı da asli görevlerinin yanı sıra sıkı yönetim komutanlıklarında da değişik görevlere atanmıştı. Her yerde üniformalı ya da üniformasız yani emekli askerler vardı. Üniformalılar TRT'den emniyete, PTT'den Merkez Bankası'na kadar kilit noktalarda görev yapıyordu. Ancak asıl işleri sıkı yönetimdi. Üniformasız subaylarsa devletin bütün kademelerine yayılmıştı. Evren, atamalar geliyor, bakıyorum hep asker orijinli. Bir gün Ankara Belediye Başkanı Süleyman Paşa, çağırın bana dedim. Geldi. Süleyman Paşa dedim. Bak, buradaki hepsi dedim, ulaştırma subayı, bilmem yarbay, emekli asker falan filan. Onları seçmişsiniz siz. Sivillerden kimse bulamadın mı yahu? Komutanım dedi. Ben askerim dedi. Sivilleri tanımam ki dedi. Ben burada iş yapacağım. Kimin iş yapacağını nasıl bileyim ben? Vaktiyle yanımda çalışmış kişileri biliyorum ben. Onun için onları seçtim. Yoksa asker olduğundan değil. Onları tanıyorum dedi. Düşündüm. Doğru. Peki dedim. Hakikaten ne yaparsan yap. Bakanlar Kurulu'nda 5 eski asker vardı. Darbenin ilk günlerinde 67 ilden 27'sinin valisi değiştirildi. Yerlerine asker kökenliler atandı. Kamu iktisadi kuruluşlarının yönetimine emekli subaylar tayin edildi. 12 Eylül yönetimi suçladığı sivillere güvenmiyordu. Devlete emir komuta disiplini hakim olmuştu. Şimdi sıra ülkeye çeki düzen vermeye gelmişti. Komutanlara göre ülkenin çivisi çıkmıştı. Onlar da yanlış buldukları her şeyi düzeltmeye kararlıydı. İşte bu otorite siyasetçiden sendikacıya, öğrenciden işçiye, memurdan esnafa kadar herkesi ve her yeri değiştirmeye başladı. Sıkı yönetimden ilk icraatlar. Yönetime el koyan komutanlar halkı sadece terörden değil başıbozukluktan da kurtarmaya niyetliydiler. Başıbozukluk, düzensizlik olarak gördükleri her şeyi değiştirdiler. O günlerde sıkı yönetim komutanlıkları ardı ardına çok ilginç kararlar aldılar. Bu kararlarla çok renklilik yerini haki renge bırakmaya başlıyordu. Düğünlere izin verilmiştir. Ancak düğünler için önceden izin alınması ve aşırı taşkınlık yapılmaması gerekmektedir. Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat illeri sıkı yönetim komutanlığı, yayalar yaya kaldırımından yürüyecek, karşıdan karşıya geçişler yaya kaldırımından yapılacaktır. Ana caddelere at arabaları girmeyecektir. Aksine hareket edenlere mevcut yasalar uygulanacaktır. Eskişehir, Afyon, Kütahya illeri sıkı yönetim komutanlığı, il ve ilçeler temiz ve düzenli tutulacaktır. Her çeşit malın ucuza satılması sağlanacak, tartı ve ölçü aletleri denetlenecektir. Bu emre aykırı hareket edenler gözaltına alınacak, şüpheli görülenler bölge dışına çıkartılacaktır. Adana, Mersin, Hatay, Antep, Maraş, Adıyaman illeri sıkı yönetim komutanlığı, ilde bütün esnaf dükkanlarının önüne çöp kovası koyacak, kovalar siyah ya da mavi renge boyanacaktır. İstanbul ili sıkı yönetim komutanlığı, bütün ticari taksi sürücüleri her gün sakal tıraşı olacak, simitçiler eldivenle satış yapacaktır. Aksi davranışları görülenlerin karneleri iptal edilecektir. Ankara Belediye Başkanı emekli General Süleyman Önder, E5 karayolu üzerindeki bütün evler beyaza boyanacaktır. Zira evler çirkin, darbeder ve iptidai bir görünüm içindedir. İçişleri Bakanı emekli General Selahattin Çetiner, 12 Eylül öncesinden kalma duvar yazılarının silinmesi de bir emirle halka iletildi. Sonra politikayı çağrıştıran bütün sembollere karşı önlemler alındı. Önce isimlerden başlandı. Çocuklara milli kültüre, örf ve adetlere uygun düşmeyen isimlerin konulması yasaklandı. Artık anne babalar çocuklarına Eylem, Ulaş, Devrim, Ülkü gibi isimler koyamayacaktı. Sıra sokak, mahalle, hatta ilçelerin isimlerine gelmişti. 12 Eylül'den önce cadde, sokak, meydan ve parklara verilmiş milli bütünlüğümüzle bağdaşmayan adlar derhal değiştirilecek ve yeni adlar verilecekti. O günlerde 27 Mayıs 1961 müdahalesini anımsatan pek çok yerin ismi 12 Eylül alanları, 12 Eylül caddeleri olarak değiştirildi. Kenan Evren en çok itibar edilen cadde ismiydi. Ancak adı ne olursa olsun caddeler ve sokaklar gece yarısı 24'ten sonra ıssızlaşıyordu. Zira bütün Türkiye'de sokağa çıkma yasağı vardı. Gece yarısı evine yetişemeyenler bir günlüğüne gözaltına alınıyordu. Siyasetçiler gözaltında. Siyasi partilerin yöneticileri o kadar şanslı değildi. Onların gözaltı süresi daha müdahalenin ilk gününden başlamıştı. Siyasi partilerden 300'e yakın yönetici gözaltındaydı. Dahası gözaltı süresi bittiğinde de içlerinden 193 eski milletvekilinin sürgüne yollanması planlanmıştı. Ancak daha sonra bu uygulamadan vazgeçildi. 12 Eylül yönetimi beceriksizlikle suçladığı liderlere ödünsüz davranıyordu. Rejimi eleştiren Ecevit ve Demirel'le ilgili açıklamalarda eski liderlere sayın yerine Bay Ecevit veya Bay Demirel diye hitap ediliyordu. Erbakan ve Türkeş hapisteydi. Siyasetçilerin ensesinde istihbarat birimleri vardı. Örneğin CHP'lilerin bir kahve toplantısı basılmış ve tutuklanmışlardı. Sıkı yönetim komutanlıkları gizli bir genelgeyle izlenmesi gerekenlerin bir listesini yayınlamıştı. Listenin başında siyasetle uğraştığından şüphelenilen kişiler ve şu veya bu şekilde gözaltına alınıp bırakılanlar ilk sıraya alıyordu. Bütün izlenenler tek tek fişleniyordu. Gazeteler sansürlü. İzlenenler sadece eski siyasiler ve vatandaşlar değildi. Komutanların gözü basının üzerindeydi. Türk basını Cumhuriyet tarihinin belki de en güç yıllarını 12 Eylül'de yaşadı. Basın milli takımın maçlarındaki gibi tek ses, tek yürek olmalı. 12 Eylül ile ilgili haberleri şu şekilde sunmalıydı. Gazeteciliğe bu gözle bakmayanlara karşı da gerekli önlemler alınmıştı. Evren, yani efendim Cumhuriyet kapandı, Hürriyet kapandı, efendim Milliyet kapandı. Şey vardı, tercüman kapatıldı. Bu dönemde gazeteler toplam 300 gün kapatıldı. 400 gazeteci hakkında dava açıldı, 31'i cezaevine girdi, haklarında verilen ceza 3315 yılı geçiyordu. Gazeteciler için haber vermek, yazı yazmak, bunu yaparken sıkı yönetim yasağına düşmemek büyük ustalık gerektiriyordu. Basın sanki Sırat Köprüsü'nden geçiyordu. Gazeteciler için komutanlarla konuşmak bile bir cesaret işiydi. Askerler basın kuruluşlarını da ziyaret ediyorlar, 12 Eylül'ün gerekliliğini anlatıyorlardı. Ancak bu tartışma değil tebligat anlamındaydı. Onlar konuşmaya başlayınca da başkasının söz hakkı olamazdı. Nezih Demirkent, Necdet Öztorun Paşa geldi oturduk, anlatmaya başladı. Bir dakika müsaade eder misiniz dedim. Sözümü kesme dedi, tekrar anlattı. Bir daha şey yaptı, tekrar. Bir dakika müsaade eder misiniz? Sana sözümü kesme diyorum deyince sinirlendim. Bir çay kahve içer misiniz? Onu soracaktım. Yasakların başında eski siyasilerle ilgili haber ve yorumlar geliyordu. Demirel ve Cevit'le görüşmek, onlar hakkında imalı da olsa bir şey yazmak kesinlikle yasaktı. Yoksa gazete hemen kapatılır, yazan da içeri atılırdı. Mehmet Barlas, 12 Eylülcüler çağırıyor, basın toplantısına gidiyoruz. Ben önce bir Demirel'e uğrardım. Bir gün basın toplantısından önce Haydar Saltık çağırdı. Sayın Barlas dedi. Ankara'ya geldiğinizde liderleri ziyaret ediyorsunuz dedi. Bizim de dostlarımız vardır dedi. Türkiye çok önemli günler yaşıyor. İnsanların bazı dostluklarından fedakarlık etmesi gerekir dedi. Yasaklardan nasibini alan ve cezaeviyle tanışan bir başka gazeteci de merhum Nadir Nadi'ydi. Kenan Evren'le görüşmesinde bari her gazeteye bir albay atayın, o ne yazacağımızı söylesin diye sitem ettiğinde Orgeneral Haydar Saltık gerekirse bunu da yaparız, cesaretinizle frenlemek için cevabını veriyordu. Sıkı yönetimin merak ettiği konulardan biri de haberin kaynağıydı. Sorguya çağrılan gazeteci yazdığı haberi nereden, kimden aldığını açıklamak zorundaydı. Yavuz Donat, gazeteci. Bir gün gazeteye tıp fakültesindeki öğrenciler gelmişler. Bir arkadaşlarıyla ilgili ölüm anma ilanı getirmişler. Ancak ilana verecek paraları yokmuş, yetmemiş. O ilan yetkilisi de demiş ki, Yavuz Bey yetkilidir. Tenzilat yapın derse yaparız. Gazetenin Ankara temsilcisiyim. Kapı açıldı. 10-12 çocuk geldi. Haçlıklarımızdan biriktirdik. Ancak bu kadar toplayabildik dediler. Ben de üzüldüm. Açtım telefonu ilan servisine, bu gençlerden para almayın dedim. İlan bedava basıldı. Ertesi gün kendimi Mamak'ta buldum. Sıkı yönetimde dediler ki bu ilan örgüt ilanı, bu buluşma ilanı. Buluşmak için bu şekilde ilan veriyor, yasakları bu şekilde delebiliyorlar. Bizim bunları bulmamız lazım. Fakat sen para alınmamasını istemişsin. Öyle olunca makbuz kesilmemiş, bunların adresi yok. Bunun hesabını sen vereceksin. Bir iyilik yaptım, hesabını ben mi vereceğim dedim. Evet dediler. Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Recep Ergun içinde kaynağa saygının anlamı yoktu. Yalçın Doğan, gazeteci, kaynağa saygı falan ben onlardan anlamam dedi. Ben de söylemeyeceğim dedim. O zaman dedi gazeteni kapatacağım, seni içeri atacağım. İyi peki dedim. Akşama kadar bekletti, ifadem alındı. Sonra akşamüstü çağırdı, önüme bir kağıt verdi, imzalattı. Cumhuriyeti 2 gün kapatmış, bana da çık git dedi. Gazetesi kapatılan ve mahkumiyeti kesinleşen Naz Ilıcak hapse konulmadan önce bir süre izin aldı. Bir davette karşılaştığı sıkı yönetim komutanı Haydar Saltağ'a şaka yapmak istedi. Naz Ilıcak, gazeteci, paşam dedim, şu anda karşınızda bir hapishane kaçkını duruyor. Böyle alay ederek gibi. Tabii o zaman serde gençlik var, latife ediyorum. Koskoca paşa sıkı yönetim komutanı, latife edilir mi? Derhal emir verdi, herhalde gıyabımda. 2 gün önce benim iznimin dolmasına 2 gün varken ben apar topar hapishaneye gönderildim. Sıkı yönetim yasaklarından bunalan basın işi magazine döktü. Siyasi, ekonomik, sosyal gelişmeler hakkında yazmak artık hemen hemen imkansızdı. Gazeteler tıpkı 12 Mart döneminde olduğu gibi çareyi hafiflemekte buldular. Bu dönemde asparagas ve erotik ağırlıklı yeni bir basın türedi. Bu gazetelerin tirajları milyonları buluyordu. Yavuz Donat, gazeteci. Şimdi biz basında zaman zaman sululuktan şikayet ederiz ya, o zannediyorum 12 Eylül döneminde başladı. Çünkü tartışmaya kısır çekişme diye bakıldığı için bütün tartışmalar yasak. O zaman ne yazılacak? Abuk subuk şeyler yazıldı. Çünkü adımınızı atarken dikkatlisiniz. Hemen gazete kapatılabilir. O yıllarda basının amiral gemisi ise TRT'ydi. Halkın tek eğlencesi, tek kanalı siyah beyaz televizyondu. O nedenle de TRT 12 Eylül müdahalesinin kaldıracı olarak görüldü. 14 Eylül 1980 günü TRT'ye yollanan 3 maddelik emir şunları kapsıyordu. Dış haberler, aleyhimize olmayan dış haberler verilebilir. İç haberler, anarşiye ait haber verilmeyecektir. Herkesi ilgilendirmeyen küçük yangın ve trafik kazası gibi haberler verilmeyecektir. Milli Güvenlik Konseyi ve sıkı yönetime karşı haberler verilmeyecektir. Aksi belirtilmedikçe MGK bildirileri günde 3 defa, sıkı yönetim bildirileri de 2 defa yayınlanacaktır. 12 Eylül müdahalesi ile ilgili halkla röportajlar yapılacak, daha ziyade orta yaşlılarla konuşulacaktır. Röportaj yayına girmeden önce de tasvip alınacaktır. Aydınlar 12 Eylül kıskacında. Bu dönemde sadece basına değil, sanata, kitaplara ve yazarlarına da kısıtlamalar getirildi. 937 film ve 927 yayın sakıncalı olduğu gerekçesiyle yasaklandı. Yasakların ilk sırasında Yılmaz Güney'in bütün filmleri ve kitapları vardı. Sakıncalı bulunan kitaplardan 39 tonu yakıldı, yok edildi. Süleyman Ege, yayıncı. 1982 Ağustos'unda Ankara Sıkı Yönetim Komutanları Yayın Evi'me bilim ve sosyalizm yayınlarının bütün kitaplarını el koydu. Bütün kitaplarımı kamyonlara yükleyip götürdü. 133.607 kitap. Daha götürülmeden önce, yani yasaklama emri bana verildiğinde, ben Sıkı Yönetim Komutanlığı'na başvurdum. Dedim ki, bu götürdüğünüz kitaplar yıllarca önce savcılıklarca ve mahkemelerce verilmiş aklama kararlarına sahiptir. İmha Mamak'ta gizlice yakılarak yerine getirildi. 40 ton kitapsa yıllarca depolarda çürümeye terk edildi. Bu kitaplardan bir bölümü Ankara yakınlarındaki Macunköy'de bir depoda toplanmıştı. Kitap tutuk evi yıllar sonra gazetecilere açıldı. Zeynep Oral, gazeteci. 12 Eylül'den hemen sonra toplanmış, yakalanmış, zincire vurulmuş, bağlanmış kitaplar buraya atılmıştı. Karanlık bir depoydu, çok büyüktü. Camları vardı ama simsiyah boyayla kapatılmıştı. İçeri ışık ve hava sızmıyordu. Demir kapıyı açıp içeri girdiğimiz zaman havada uçuşanlar yarasalar mı diye merak ettim. Hayır, bazı kağıt sayfaları uçuşuyordu. Gördüğüm şey karşısında dehşete kapıldım. Kitap yasaklarının neye göre ve niçin yapıldığı belirsizdi. Örneğin Ozan Fatih Yıldız'ın şiir kitabı daha matbaadayken, yani kimse okumamışken yasaklanıyordu. Bir gazetenin kadın sayfasında Kürt kiliminden bahsedildiği için gazete toplattırılıyordu. Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın dünyanın en zengin 10 generali arasında gösteren ve Amerika'da villaları olduğunu iddia eden Time dergisinin Türkiye'ye girişi de yasaklıydı. Yasaklı kitaplar arasında çocuklara yönelik Tarzan bile vardı. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Yorgun Savaşçı adlı televizyon dizisi ise sakıncalı bulunarak yakılıyordu. Zülfü Livaneli, bir kere kitap suç aleti olarak teşhir edildi. Hatırlarsanız televizyonlarda sürekli işte bu hücre evine baskın yapıldı, işte bu bulundu, şu bulundu, suç aleti olarak kitaplar bulundu diyordu. İnsanlar evlerindeki kitapları banyolarında, banyo kazanlarında yakmak zorunda kaldılar. Kitabın suç unsuru sayıldığı bir ülkede kültür nasıl yeşerir ki? Kitaplar yasaklı olunca yazarlara da gereği düşünüldü. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın yöneticileri illegal örgüt kurdukları gerekçesiyle yargılanmaya başladı. Yaşar Kemal, Adalet Ağaoğlu, Tomris Uyar, Leyla Erbil gibi yazarlar hakimin karşısındaydı. Basına dönük en belirgin uygulama sansürdü. Neyin yazılıp neyin yazılamayacağına sıkı yönetim karar veriyordu. Doğan Heper, gazeteci. Yazı işleri salonunun etrafı sıkı yönetim bildirileriyle acem halısına çevrilmişti. Bütün onları yapıştırdık. Bunlar yazılı tebliğlerdi. Tabii yazılı olmayanlar da vardı. Eleştirel olanlar da vardı. Telefonlarla gelen. Evren. Mesela sıkı yönetim komutanlığından bir subay bir binbaşı açıyormuş. Niye böyle yazıyorsunuz? Şunu böyle yapın falan da diyormuş. Yapmaması lazım ama yapmış. İşte genç arkadaşlar bunu yapıyor. Oktay Ekşi, gazeteci. Eğer çok itibar edilirse albay bilmem kim, eğer yoksa fazla itibara değer değildir bu derlerse iner aşağıya doğru rütbe. Assubay bilmem kim telefonda neler yazılması gerektiğine ilişkin alınmış talimatı öğrenirdik. Üniversitelerde sakal bırakılması yasaklanmıştı. Sakalını kesmemekte direnen öğretim üyesi Emre Kongard istifa etmişti. İhsan Doğramacı, YÖK Başkanı. Bu yönetmelik YÖK yönetmeliği değildir. Bu, konsey döneminde kamu kuruluşlarındaki görevlilerin, çalışanların kılık kıyafet yönetmeliği, yönetmelik çıkartıldı. Buna göre işte hanımların topukları şöyle olacak, elbiseleri böyle olacak, makyajları şöyle olacak. Beylerin sakalı olmayacak, bıyıkları bilmem şu şekilde olacak diye bazı hükümler vardı. Bu üniversiteler için değil, kamu görevlileri içindi ve bu bize geldiği gibi, daha doğrusu bütün devlet dairelerine geldiği gibi üniversitelere gitti. Ve bu bazı üniversite yöneticileri bunu madem ki bu böyledir, hocalarına sakalınızı kesin, bilmem saçınızı şöyle yapın, kot pantolon giymeyin, mini etek giyilmesin gibi uygulamaya geçtiler. Bütün üniversiteler yapmadı. Bunu bazı üniversiteler yaptı ve haksız olarak yaptı, yani şanssız bir uygulamaydı. Fakat sonradan kendiliğinden kayboldu. Tutup benim bildiğim kadar hiçbir bunu uygulamak isteyen üniversitelerde de hiçbir hocaya sen illaha sakalını kes yoksa sana ceza veririz denmemiştir. Fakat bu söylendiği zaman buna kızan bazı hocalar istifa etmişlerdir, onu biliyorum ve bu şanssız bir uygulamadır. Bu olay günlerce basında konu oldu. O kadar mizah yazısı yazıldı ki sıkı yönetim sakalla ilgili yazılara da sansür koydu. Zeynep Oral, benim de yazım baştan aşağı sakalla doluydu. Beyaz önlüklü, ellerinde cetvelli teknik arkadaşlar yazının üstüne eğilmişler, ellerindeki bıçaklarla sakal kelimesini kazıyorlardı.